Ayrım 13.
Demokratik bir aile içinde yetişen genç de ergenlik çağında bocalar. Ancak bocalaması büyük çalkantılar göstermez, ana babaya karşı duygusal tepkileri ve çelişkili duyguları büyük boyutlara varmaz. Çoğu çatışmalar ev içinde kalır, okul başarısını engellemez, yoldan saptırmaz. Baş kaldırması fırtınaya değil, kısa süren bir esintiye benzer. Ana babasından ayrı görüşler, düşünceler geliştirir, değişik beğeniler kazanır ancak evine bağlılığı sürer. Daha çok hak ve serbestlik istese de evin kurallarına uyar. Kullanmayı bildiği oranda özgürlük tanınacağını bilir. Kısacası gençlik çağının sonuna kadar genç durulduğunda ana baba ilişkisi eski ılımlı ve dengeli yoluna girer, gençlik çağı geride yıkıntı bırakmadan aşılmış olur. Aslında çocukluğu sağlıklı ve uyumlu geçen bir genç bu dönemi de ailesine büyük sorunlar çıkarmadan, kendisi de yara almadan atlatır. Demokratik aile gence güvendiğini belli eder, gencin kendi kanatlarıyla uçma çabalarını destekler, onun evden uzaklaşmasından, çocuğumuz elden gidiyor diye tedirgin olmaz, büyüdüğü, olgunlaştığı için sevinç gösterir, güvendiğini belli eder, evden kopmasını kabullenir. Geleneksel ataerkil aile. Geleneksel Türk ailesinde babanın tartışılmaz salt otoritesi vardır. Evde ilk ve son sözü söyleyen odur. Babaya karşı gelmek, onunla tartışmak, sözünü dinlememek düşünülemez. Babayla çocuklar arasında korkuyla karışık saygılı bir uzaklık vardır. Çocuklar istediklerini ananın aracılığıyla babaya iletirler. Onu razı eden, yumuşatan anadır. Babayla çocuklar arasında doğrudan diyalog, söyleşi, şakalaşmak yok gibidir. Baba sevgisini açıktan değil, dolaylı belli eder. Bebeklikten sonra çocuklara sarılmak, kucaklamak gibi sevecenlik gösterileri azalır. Çocuklar baba eve gelince birden uslanırlar, onu kızdıracak davranışlardan kaçınırlar. Baba çocuklarla yüzgeç olmak istemez. Bu nedenle anne çocukların pek çok yaramazlığını ve kabahatini saklar. Çocukların eğitiminden sorumlu annedir. Çocukların hoşa gitmeyen bir davranışını gördüğünde baba önce anneyi suçlar. Şu çocukları bir terbiye edemedin der. Geleneksel Türk ailesinde anne sessiz, çalışkan ve çok sevecen bir kadındır. Yemez yedirir, giymez giydirir, çocukları için saçını süpürge eder. Kocasını korku ölçüsünde sayar, tüm gereksinimlerini özenle karşılar, bey eve gelirken teftiş bekleyen memur gibi eli ayağı dolaşır. Hastalanmadıkça onun da istekleri, gereksinimleri hatta duyguları hesaba katılmaz. Yakınmaya hiç hakkı yoktur. Bunalınca hırsını çocuklardan çıkarır. Ancak anne dövse de, bağırıp beddua etse de çocuklar üzerinde etkili olamaz. Babanız gelince siz görürsünüz diyerek bir yandan baba korkusunu pekiştirir, öte yandan da kendi çaresizliğini açığa vurur. Osmanlı ya da ataerkil aile türünde belirli bir düzen vardır. Aile içi ilişkilerde roller belirlenmiştir ve herkesçe bilinir. Davranışlar tutarlıdır ve önceden kestirilebilir. Katı da olsa belli kurallara uymak daha kolaydır. Genç erkek babasıyla sıkı ilişkiye girmediği için kendine örnek olarak çevredeki büyükleri ve ağabeyleri seçer, onlarla özdeşim yapar. Genç, babası yokken evde baba rolünü üstlenir, anasına ve kardeşlerine buyurur. Bu yönden babasını kendine örnek alır ve gelecekte evin başı rolüne alışır. Baba yanında az konuşur, çok saygılı davranır. Baba azarladığı zaman kendisi haklı bile olsa sesini çıkarmaz, hakkını savunmaz. Bu çeşit bir aile düzeni, otorite zincirine göre kurulmuş Osmanlı İmparatorluğu'nda geçerli olan, işlevi olan bir düzendi. Cumhuriyet ve demokrasi çağında ancak kırsal kesimde varlığını sürdüren bir aile düzenidir. Bununla birlikte bu çeşit aileler toplumda gittikçe azalmaktadır. Eskiden yaygın olan bu aile düzeni gençlerce benimsenirdi. Çünkü başka bir aile düzeni olabileceği düşünülemezdi. Genç, törelere uygun olan aile ilişkilerini, baba otoritesini kolay benimserdi. Oysa günümüz gençleri artık köyde de yaşasalar bu tür otoriteyi yadırgamaktadırlar. Yükselen eğitim düzeyi ve TV durmadan demokratik aile türünü işlemekte ve yığınlara örnek sunmaktadır. Bu nedenle özellikle köyden kente göçen babalar eski otoritelerini sürdürmekte güçlük çekmektedir. Daha çok özgürlüğe sahip yaşıtlarını gören gençler artık Babalarına gözü kapalı boyun eğmek istemiyorlar. Geleneksel bir Türk evinde yetişmiş bir baba, 16 yaşındaki bir oğlunu çekingen ve kendine güveni olmadığı için bana getirmişti. Oğlu siyasal bir derneğe bağlı gençlerle gezerken polisçe yakalanıp gözaltına alınmıştı. Ertesi gün salı verildiğinde oğlunu sorguya çekmiş, ne olup bittiğini, onların arasında ne aradığını öğrenmek istemişti. Ancak sıkıştırmasına karşın ağzından bir tek kelime alamayınca kötü biçimde dövmüştü. Aslında bu tür olaylara katılamayacak kadar çekingen, sessiz ve uslu olan oğlunun bu davranışı babayı çok şaşırtmıştı. Genci görüşmeye aldığımda olan biteni bütün açıklığıyla ve saygılı bir ifadeyle anlattı. Genç, tutuklananlarla siyasal görüşlerini paylaştığı için değil, arkadaşları olduğu için birlikte olduğunu, bu nedenle karakola götürüldüğünü söyledi. Bunları neden babasına bana açıkladığı gibi anlatmadığını sorduğumda, ben babama karşılık veremem dedi. Ana ve babayla yeniden görüştüğümde gencin söylediğini aktardım. O sırada ana söze karışarak şöyle konuştu. Doktor bey, kocam da kendi babasının yanında ağzını açmaz ki, saygısından sade dinler, soru sormadıkça konuşmayı saygısızlık sayar. Baba kendi babasıyla olan ilişkisinin tıpkısını kendi oğluyla yaşıyor ama bunu göremediği için oğlunun çekingenliğinin ve güvensizliğinin nedenlerini başka yerde arıyordu. Geleneksel eğitimle yetişen genç, büyüklerine saygılı, kurallara ve buyruklara uyan ve geleneklere bağlı iyi bir insan olarak yetişir. Ancak girişken değildir, yeni durumlara uyum yeteneği azdır, yaratıcılığı ise hiç yoktur. Demokratik toplumun yurttaşı değil, totaliter düzenlerin aradığı kul olabilir. Aile türlerini çoğaltabilir, değişik açılardan sınıflara ayırabiliriz. Aileyi bütün olarak işleyişine göre şu türlere ayırabiliriz. Yetersiz aile türünde eşler olgunluk kazanmamış erişkinlerdir. Aile yaşamında düzensizlik ve örgütlenme eksikliği vardır. Üyeler arasında iletişim zayıftır, roller belirsizdir. Duygusal bakımdan kopuk ailede her üye başına buyruk gibi davranır, duygusal kaynaşma yoktur. Aileyi bir arada tutan parasal, dinsel ya da kültürel gelenek ve zorunluluklardır. Üyeler aynı çatı altında birbirinden ayrı yaşam sürdürürler. Ortak davranış ve paylaşma eksiktir. Sıkı düzenli ailede ise belirli bir düzen ve kurallar vardır. Duygusal sıcaklık eksiktir ama ailede beklentiler ve roller kesin çizgilerle belirlenmiştir. Göreve, sorumluluğa ve başarıya önem verilir. Düzensiz ailede üyeler arasında iletişim yetersiz ve belirsizdir. Roller ve üyelerin birbirinden beklentileri değişken ve çelişkilidir. Aile kümesinin örgütlenişi karmaşıktır. Üyelerin birbirine karşı davranışı tutarsız ve duygusaldır. Kimi aile toplumdan yalıtılmış, toplumun dışında yaşar gibidir. Toplumsal ilişkiye girmeden kendi içine dönük yaşayan ailedir. Çevreyle uyumsuzluklarını kendi aralarında yüzeysel olarak bütünleşerek çözmeye çalışırlar. Karı koca ilişkisini temel alan bir sınıflama da yapılabilir. Genellikle uyumlu bir evlilikte eşler birbirini tamamlayıcı işlev görürler. Eşlerden biri buyuran, öteki boyun eğen bir rol benimsemiş olabilir. Birisi duyguca soğuk, öteki duygulu ve sevecen olabilir. Biri titiz, düzenli ve kuralcı, öteki aldırmaz, geniş ve savruk olabilir. Koca çok sert, acımasız, dayak ve zor kullanan, karısı ise ezik, zavallı, çaresiz bir kurban rolüne girmiş olabilir. Ya da tam tersine anne evin başı rolünü üstlenmiş, tek yönetici, karar alan tek kişi konumunda olabilir. Baba ise eşine bağımlı, silik, güçsüz ve boyun eğen bir kişi olabilir. Böyle bir durumda karı koca ilişkisi uyumlu görünebilir, hiç çatışma çıkmayabilir, ancak bu ilişki çarpık bir denge üstüne kurulmuştur, çocukları kimlik bocalamasına düşürebilir. Kimi evlilikte karı koca arasında geldikleri çevre, eğitim ve yaşam anlayışı bakımından uçurumlar bulunabilir. Yaş, meslek, din ve uyruk ayrılıkları karı koca ilişkisinde sürekli sürtüşme yaratır. Kimi eşlerde birbiriyle yarış içindedirler. Evdeki roller, ayrıcalıklar konusunda çekişirler, birbirine üstünlük sağlamaya çabalarlar. Evde gizliden veya açık sürüp giden bir savaş vardır. Karı koca ilişkisinde olduğu gibi çocuklarla ilişkiyi de temelinden sarsan bir durum ise babanın aşırı içen bir kişi olmasıdır. Baba içtiğinde kendini yitiren, ortalığı kırıp geçiren bir insan içmediği zaman anlayışlı bir eş ve ilgili bir baba olabilir. Böyle evlerde tedirginlik, korku ve güvensizlik egemendir. Görüldüğü gibi aile çok karmaşık ilişkilerin yer aldığı küçük bir toplumsal kümedir. Toplumun değer yargılarının, inançlarının, gelenek ve göreneklerinin gelecek kuşaklara aktarıldığı yerdir. Bu bakımdan her aile kendine özgü bir yapı gösterse de içinde yaşadığı toplumun temsilcisidir, toplumun genel özelliklerini yansıtır. Ancak her ailenin de kendi başına bir kişiliği olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle çocuğun ve gencin ruh sağlığını da, ruh sağlıksızlığını da belirleyici en temel etkendir. Genci tanıyıp anlayabilmek için yetiştiği çevreyi iyi incelemek gerekir. Gençlerle barış içinde yaşamak. Her şeyden önce ergenlik ve gençlik çağının çalkantılı ve çetin bir dönem olduğunu göz önünde tutmakta yarar vardır. Ergenlik çağını bilinçli karşılayan ana baba önemli yanlış yapmaktan sakınabilir. İlk kural gencin tepkileri ve çelişkili davranışı karşısında soğukkanlı kalabilmektir. Gencin duygusal iniş çıkışlarına göre tutum takınan ana baba gencin bocalamasını büsbütün artırır, ilişkiler gerginleşir. Günlük ilişkilerde gençlerin tedirginlik, kızgınlık ve öfkeye neden olacak tutum ve davranışları olacağını önceden bilmelidirler. Kimi ana babalar gençte görmedikleri sert tepkiler ve baş kaldırma karşısında şaşırırlar. Onların ilk karşılıkları seslerini yükseltmek, genci azarlamak, utandırmak, dayağa ve aşağılamaya başvurmak olur. Böyle durumlarda genç ya siner ya da karşı saldırıya geçer. Haksız yere atılan bir tokat, onur kırıcı bir söz gencin kapıyı çarpıp çıkmasına, vurup kırmasına ya da ana babaya daha ağır gelen saygısız bir davranışa neden olabilir. Genci ne pahasına olursa olsun sindirmeye kalkan ana babalar beklenmedik çıkmazlara düşebilirler. Eve geç gelen kızına sürtük diyen bir anne veya tokat atan bir baba, genç kendi canına kıymaya kalktığında afallayıp kalırlar. Ya da baskıya ve cezaya boğun eğmiş görünen gencin 9 dersten bütünlemeye kaldığını, 20 gün okuldan kaçtığını duyunca ne yapacaklarını bilemezler. Çünkü bu çağda gençlerin elinde ana babaya karşı kullanacakları pek çok koz vardır. Gençlik çağında dayak tehlikeli ve geri tepen bir silahtır, aile ilişkilerinde onarılması zor yaralar açar. Çocukluğunda dayak yedikçe susan, bir süre sonra da kendini bağışlatmak için ana baba çevresinde dolanan çocuk yoktur artık. Bu çağda babasının aşağılayıcı sözlerine ya da saldırısına aynı biçimde karşılık veren gençler vardır. Bu durumda bir baba yenik düşer, saygınlığını yitirir. Baba-oğul ilişkisinde düşünülebilecek en acı olasılıktır. Öfkesine kapılıp oğlunu evden kovan bir baba, oğlu gerçekten eve gelmediğinde ne yapar? Çoğu kez dönüş yapar, oğlunu eve getirmeye uğraşır. Böyle tatsız olaylar en azından evde uzun süre küslüklere, dargınlıklara ve gerginliklere yol açar. Gencin kimi davranışı ana babayı çileden çıkaracak cinsten olabilir. Bu durumlarda öfkelenmemek elde değildir. Ana babanın ermiş sabrı göstermesi de gerekmez. Öfkeyi kabaca dışa vurmakla öfkelendiğimizi belli etmek ayrı şeylerdir. Bu davranışın beni çok kızdırdı diyebiliriz. Saçma bir işi karşısında sen aptalın birisin, ne zaman akıllanacaksın bilmem ki demek yerine bu yaptığın saçma ve aptalca bir iş demek daha az yaralayıcıdır. Birincisi kişiliğe yöneltilmiş bir suçlama, ikincisi davranışı eleştiren bir sözdür. Genel bir kural olarak eleştiriler gencin kişiliğine değil beğenilmeyen söz veya davranışına yöneltilmelidir. Zaten senden başka bir şey beklenmez ki. Sen ne zaman adam olacaksın gibi sözler umut kırıcıdır. Genci davranışını düzeltmeye değil, inatlaşmaya götürür. Gencin yanlışları karşısında alaycı, iğneleyici tutum almak da genci çileden çıkarabilir. Gence güvensizlik göstermek ve bunda ölçüyü kaçırmak da iyi sonuçlar vermez. Liseye başladıktan sonra dersleri seren, spora ve arkadaşlara kendini kaptıran bir gence babası şöyle yanlış bir yöntemle yaklaştı. Sen bu yıl sınıfını doğrudan geçemeyeceksin. Geçersen ben de çıkıp sokak ortasında anıracağım. Anırmazsam şerefsizim. Aslında çok yetenekli olan genç o yıl önemsiz bir dersten bütünlemeye kaldı. Görüşme sırasında neden öyle bir dersten kaldın diye sorduğumda babamın sokağa çıkıp anırmasını istemedim de ondan diye yanıt vermişti. Kimi ana babalar da gencin öfkesinden ürker, gence korkuyla yaklaşırlar. Alttan alarak canım yavrum, cicim kızım diyerek isteklerini hemen yerine getirerek genci kazanacaklarını sanırlar. Bu yaklaşım kısa süre etkili olan ama etkisi çabuk geçen bir yöntemdir çünkü böyle ana babalar gence güven vermezler. Gençler bir yandan yerli yersiz isteklerle ana babanın karşısına çıkarlar, öte yandan içten içe dizginlenmeyi beklerler. Hoşlarına gitmese de neye, niçin karşı çıktıklarını açıklayan ana babaya uyarlar. Bu nedenle ana baba sırasında kesin tutum almaktan çekinmemelidirler. Ancak yürütemeyecekleri bir tutum veya kararı da almamalıdırlar. Gencin çekişe çekişe ana babayı usandırarak koparacağı bir izni ona baştan vermek daha doğrudur. Baştan dirençle karşılaşıp sonra istediği yerine gelen bir genç, saçma isteklerini de bezdirme yöntemiyle elde etmeyi alışkanlık haline getirebilir. Başka önemli bir kural da ayrıntılar üstünde gençle sürtüşmeye girmemektir. Saç biçimi, giyim kuşam, oturuş kalkış, savrukluk, sakarlık gibi konuların üstünde çok durmak, gereksiz tartışmalara girmek, ana babanın genç üstündeki otoritesini aşındırır, tüketir. Her konuyu sorun yapmak yerine önemli konular üstünde durmak daha doğru olur. Genci eleştirilerle, uyarılarla ve öğütlerle bunaltmak onu inatlaşmaya iter. Öyle babalar vardır ki gencin saçına takarlar. Saçını şöyle değil de böyle kestirmezse yüzüne bakmaz. Uzun saçın moda olduğu yıllarda oğlunun saçını kestirmeye uğraşan bir baba biliyorum. Bu baba o konuyu o denli saplantı haline getirdi ki oğluyla ilişkisi tümden koptu. Herkesin uzun saçla dolaştığı bir dönemde genç haklı olarak arkadaşlarının karşısına kısa saçla çıkmaktan utanıyordu. Bu nedenle saçını bağımsızlığının bir kanıtı sayarak kestirmemekte direndi. Aslında aralarında anlaşmazlık nedeni pek çoktu. Saç, çatışmalarının düğümlendiği bir konu olmuştu. Gençlik çağında özgürlükleri artırmak, gence daha geniş bir serbestlik tanımak yerinde olur. Eve girip çıkma saatleri daha esnek tutulabilir ama geciktiği zaman eve bildirmesi gerektiği kesin bir dille anlatılabilir. Arkadaşlarla birlikte dolaşmak, maça gitmek, toplu gezilere çıkmak, bir doğum gününde bir araya gelmek, arkadaşlarını eve çağırmak gibi haklar tanınmalıdır. Gence bir konuda izin verildiği zaman bunu gönülsüz veriyormuş gibi davranmaktan kaçınmalıdır. İstersen git ama bil ki sen dönünceye kadar meraktan öleceğim gibi sözler gence o günü zehir edebilir. Pek çok ana baba çocuklarının büyüdüğünü, artık kendi kendini yönetebilecek bir genç olduğunu görmek istemezler. Evdeki çocuksu ve şımarık davranışlarına bakarak çevrede de öyle davrandığını sanırlar. Oysa genç başkaları yanında daha olgun ve daha sorumlu davranabilir. Ana babanın bilinç dışı bir korkuları da gencin kendilerinden kopmasıdır. Kimi ana baba ister ki genç evinde otursun, evinde eğlensin, isterse arkadaşlarını eve çağırsın ama kendisi başka eve gitmesin. Onu evde oyalamaya, her nazını çekmeye hazırdırlar, yeter ki kötü arkadaşlara uymasın. Babalar vardır, genci ilk sigara içerken yakalayınca büyük bir tepki gösterir, bağırır çağırır, gözünü korkutur. Okuldan ilk kaçışından, karıştığı bir kavgadan dolayı genci dinlemeden sövmeye, dövmeye başlar. Beni ele güne rezil ettin der. Anne kızının bir oğlanla gezdiğini duyunca saçını başını yolar. En ağır sözleri sıralar, kız olup olmadığından kuşku duymaya başlar. Kızını izlemeye ya da abisine izlettirmeye başlar. Eve gelen telefonları dinler, kızının odasını karıştırır, tuttuğu günlüğü okur, mektup arar. Kızının günlüğünü okumayı alışkanlık haline getirmiş bir anne bir gün sayfanın altında şu notu okur. Anneciğim, bu hafta içinde yaşadığım macera bu kadar. Gelecek hafta buluşmak üzere hoşça kal. İlginçtir, ana babalar kendi çocukluk yıllarını gençlik çağlarından daha iyi anımsarlar. Gençlikteki yanılgılarını, tökezlemelerini, uyumsuz davranışlarını bilinç dışına bastırırlar ya da süsleyerek, değiştirerek anlatırlar. Haylazlıklarını mertlik ve kahramanlık gibi gösterirler. Genel bir kural olarak kendi evinde baş kaldırmış, ana babasına sorun çıkarmış olanlar kendi çocuklarına daha hoşgörüsüz davranırlar, daha sert tepki gösterirler. Kendi gençliğinde serseri olup çıkmaktan kıl payı kurtulmuş olan baba, oğlunun ilk davranış sapmasında korkuya kapılır, onun kendi izinden gideceğini sanır. Kendi babasının baskısından, dayağından çok çekmiş olan baba, bu tutumu oğluna olduğu gibi aktarır. Daha az sayıda baba da tam ters bir yol izler. Babasından çektiğini kendi oğluna çektirmemeye kararlıdır. Oğluna aşırı hoşgörüyle davranır, sınır koymaz, her istediğini yapar. 14 yaşında oğlunun arabasını sürmesine göz yumar, olur olmaz haylazlıkları, gençtir yapar diye geçiştirir. Bir bakıma baba kendi yapamadıklarını oğlunun yapmasından dolayı bir haz duyar. Ancak bu davranışta genci bilinç dışı bir kışkırtma ve olumsuz yola itme vardır. Babalarla oğulların ilişkisi sayısız romana ve tiyatro oyununa konu olmuştur. Turgenev'in Babalar ve Oğullar, D.H. Lawrence'ın Oğullar ve Sevgililer, A. Miller'ın Bütün Oğullarım akla ilk gelen örneklerdir. Talip Apaydın'ın Sarı Traktör adlı romanı da köylü baba ile delikanlı oğlunun çekişmesini çok güzel dile getirir. Genç, babasını evde sakladığı parayla bir traktör almaya zorlamakta, baba ise direnmektedir. Genç sonunda babayı yumuşatır, traktörü aldırır. Hastalanan babasını traktörüyle kente taşıyarak haklı olduğunu kanıtlar. Gençlerin akıllarına eseni yaptığı ne kadar doğruysa, babalarının da oğullardan gelen en yerinde önerilere önce direndikleri, hayır dedikleri de bir gerçektir. Her baba oğlunun iyiliğini istediğini söyler. Bu her zaman geçerli değildir. Oğlunu sevmediği bir mesleğe zorlayan pek çok baba vardır. Örneğin büyük tiyatro yönetmeni Muhsin Ertuğrul, babasının isteğine karşı çıkarak ve evden kaçarak tiyatro mesleğine atılmıştır. Baba sözü dinlemediği için başı beladan kurtulmayan oğullar olduğu gibi, babaya karşı çıkarak gerçek kimliğine kavuşan pek çok genç de vardır. Gençlik yıllarında babasının sözünden çıkmayan ve onun mesleğine giren birçok genç vardır ki, sonradan uyanıp meslek değiştirmişler, bambaşka bir alanda başarıya ulaşmışlardır. Baba ile oğul arasındaki ilişki olumlu ise, yakınlık ve diyalog varsa genç hangi yolu seçerse seçsin başarılı olabilir. Anlayışlı bir baba oğlunu belli bir yöne iterek değil, onun yeteneklerini ve eğilimini göz önünde tutarak destekleyebilir, yolunu bulmasına yardım edebilir. Öyle babalar vardır ki oğluna bir kerecik bile kendi mesleğine girmesi için telkinde bulunmamıştır. Ama oğul baba mesleğinden başka meslek düşünmez. Köy ortamında oğul babasıyla yan yana çalışarak, onunla özdeşim yaparak iyi bir çiftçi olarak yetişebilir. Kent yaşamında baba oğul akşamdan akşama bir araya gelirler. Çoğu genç babasının gerçekten ne iş yaptığını bile bilmeyebilir. Eve yorgun dönen babayla oğul birlikte yenen bir akşam yemeğinde diyaloğa girebilirler ancak. Çoğu kez bu bile gerçekleşmez. Gençlerin sorunlarıyla uğraşan çoğunlukla annedir. Anne, babaya dert yandığı zaman da baba onu dinlemeyecek kadar yorgundur. Ya sen bildiğin gibi yap der ya da söyle olana kendine bir çeki düzen versin yoksa karışmam diye haber gönderir. Gencin babaya yaklaşma ve konuşma isteğinin kaçırılmaması gerekir. Gençle en anlamlı diyalog bu sırada kurulabilir, hesap sormak, sorguya çekmek gerektiği durumlarda değil. Televizyon ve video tutkusu ne yazık ki evlerdeki yetersiz konuşma, söyleşi ve dertleşmeyi daha da azalttı. Neredeyse aile üyelerinin birbiriyle önemli bir konuyu konuşmak için başka yerde buluşmaları gerekiyor. Birçok eve gizli kamerayla girip akşam saatlerinde ailelerin ne yaptığını, neler konuştuklarını saptamak çok ilginç olurdu. Ya herkes televizyon karşısına çakılmış suskun oturuyordur ya da ''Oğlum ne oyalanıp duruyorsun, yarın dersin yok mu senin gibi?'' ''Kızım şu müziği kıs da gazetemize okuyalım'' gibi uyarılar. ''Şimdi yanına gelirsem görürsün'' gibi tehditler, kırık gelen notlarla, annenin yakınmalarıyla ilgili hesap sormalar, annenin ''Babalığını göster de sen de iki söz söyle'' gibi söylenmeleri. Babanın ''Evimizde bir başımıza dinlenemeyecek miyiz?'' diye çıkışması, herhalde anlamlı bir konuşma, dertleşme, söyleşi, şakalaşma gibi sıcak etkileşim çok az evde gözlenebilirdi.